A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayındayız. Özellikle Allah ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Bu Ramazan ayında da tabii bize hem mail ortamında hem de telefonla gelen birçok soru var. Neden? Çünkü özellikle bu işin doğrusu hangi anlamda? İşte yaz, sıcak bir dönemdeyiz, çalışıyoruz, iftar saati akşam, işte sahur, hocam ne yiyelim, ben acıkıyorum, kan şekerim düşüyor gibi birçok soruyla karşılaşıyoruz. O zaman böyle sorularımız varsa bu sorularımızı bilimsel anlamda doğru cevaplayacak ve bu konunun gerçekten uzmanı bir konumuz var. Diyetisyen Halime Bestler hanımefendi konuğumuz. Halime Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mehmet Bey.
Nasılsınız?
İyi, sağ olun.
Bugün özellikle bu mübarek ayda özellikle sizin vereceğiniz bilgilerle çok iyi inşallah bilgileneceğiz. Daha doğrusu işin teorinden daha ziyade sizinle pratik konuşacağız. Tabii bu güzel sohbetimizin, bu güzel ayda bu güzel sohbetimizin dinleyicilerimize ulaşmasına emeği geçen başta büyük TRT ailesine ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize ve teknik ekibe çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, şimdi tabii sualler olabilir, katkıları olanlar olabilir. Hocam ben şunu yiyorum iftarda ya da şöyle yapıyorum, doğru mu yanlış mı diye sorular ya da şunu öneririm diyenler olabilir dinleyicilerimizden. Telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090, Ankara 312 463 34 19 diyoruz. Türkiye 0090, Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Ve kıymetli hocamıza şunu soruyoruz, diyoruz ki oruç. Ramazan ayının en güzel ibadetlerinden bir tanesi. Bu orucun vücudumuza etkileri nelerdir? Yani insan vücudunun metabolizmasını oruç nasıl etkiliyor Halime Hocam?
Aslında orucu biz sağlıklı bir şekilde tutuyorsak ya da doğru bir şekilde besleniyorsak orucun bize faydaları tabii ki var. Hmm. Ama eğer...
Orada sihirli kelime galiba sağlıklı ve
evet,
doğru.
Sağlıklı, evet, sağlıklı ve doğru beslenme. Çünkü 17 saatlik bir açlıktan söz ediyoruz, hı-hı, ve susuzluktan bahsediyoruz. Hı-hı. Tabii ki bu bizim vücudumuzu çok etkiliyor. O nedenle de bizim mutlaka Ramazan'da sahura kalkmamız gerekiyor. Hı-hı. Ve sahurda bizi uzun süre tok tutacak, bizim mide ve bağırsak problemi yaratmayacak yiyecekleri beslenmemiz. Hı-hı. Ve bunun yanında da yeterli miktarda sahurda, hı-hı, ve iftarda yatana kadar yeterli miktarda suyu almamamız gerekiyor. Çünkü eğer yeterli yiyeceği biz almazsak, doğru beslenmezsek o zaman vücudumuz, metabolizmamız yavaşlıyor. Hı hı. Ve Ramazan'da aslında biz bir takım hani kötü alışkanlıklarımız, evet, da var. Dolayısıyla biz daha az sigara içiyoruz. Hı hı hı. Alkol alanlar daha az alkol alıyor. Ve doğru yiyecekleri de biz bu dönemde seçersek aslında detoks diyoruz. Yani bütün
değil
her
mi?
Yerde şu anda
vücut
detoks programı diyoruz.
Değil mi
aslında
özellikle?
Bu ayda biz vücudumuzu dinlendiriyoruz. Hı hı. Karaciğerimizde bir yenilenme oluyor. Tüm hücrelerimizde bir yenilenme oluyor. Ama gerçekten akşam iftar saatinde biz bütün gün ihtiyacımız o kadar fazla yiyecekmiş gibi, hı-hı, yersek işte bunu sağlayamıyoruz. Hı-hı. O yüzden de Ramazan önemli.
Önemli. O zaman şöyle mi diyelim? Yani metabolizmayı etkilemesi noktasında, organların çok iyi dinlenme noktası, özellikle iftar ve sahur çok çok önemli iki zaman dilimi değil,
evet,
mi?
Evet, evet.
Yani orada da yenilmesi gereken yiyecek ve besinlerin dengeli ve yeterli miktarda olması gerçekten önemli. O sebepten dolayı şunu diyebilir miyiz? Yani Ramazan'da hani bazen ben duyuyorum ama garipsiyordum ama şimdi dediğinize doğru algılıyorum. Kilo alanlar bile olabilir değil mi Ramazan?
Evet, evet, evet. Yani şöyle bu kadar süre açlıktan sonra aslında bizim kan şekerimiz tabii ki düşüyor. Ve çok acıktığımız için de vücut bize
saldırışı,
talimat veriyor. Diyor, hı-hı, ki kan şekerimizi yükseltmeliyiz. Hı-hı. Ve biz aslında sofraya oturduğumuzda bizim günlük enerji ihtiyacımızın üstünde bir sürü şeyi bizim yememiz gerekiyormuş gibi düşünerek yersek evet kilo alabiliyoruz, kilo kazanıyoruz. Hı-hı. O nedenle de burada gerçekten nefis kontrolü diyoruz. Yani Ramazan'ın, hı-hı, amacı ne? Bizim hani nefis kontrolümüz aynı zamanda. O nedenle de iftarı küçük küçük az ve sık öğünlere bölerek, hı-hı, beslendiğimiz işte kilomuzu koruyoruz. Hatta bazen bir miktar hani sağlıklı kilo, hmm, kaybedebiliyoruz. Ama kilo kazanımı kesinlikle tabii ki yanlış.
Çok doğru söylüyorsunuz. Peki bu güzel ve ulvi bir ay. Tabii ki gönüller oruç tutmak istiyor. Özellikle yıllardır bizzat hastalarla birebir haşır neşir olan bir insan, pratiği çok fazla olan bir diyetisyen olarak kimler oruç tutmamalı? Yani asla bu grup oruç tutmamalı dediğiniz bir grup var mı
evet.
hocam?
Tabii ki sağlık problemi olanlar tutmamalı. Bunlar bizim en çok özellikle ayırdığımız grup hipertansiyon olanlar. Tansiyon problemi olanlar.
Evet.
Ağır kalp böbrek rahatsızlığı, hı-hı. kronik rahatsızlıkları olanlar, hı-hı. gebe ve emzikliler, bunların tutmasını istemiyoruz. Hı-hı. Evet, onların tutmasını istemiyoruz. Yine hipoglisemi gibi, kan şekeri düşüklüğü ya da diyabet gibi rahatsızlığı şeker olan kişilerin olanlar. Yemesini istemiyoruz. Yine mide sindirim sorunu olan kişilerin, çünkü bu kadar uzun süre açlıkta işte ülser, gastrit, kolit gibi bizim mideyle reflü gibi mide ve bağırsak problemleri oluşabiliyor. Yine karaciğer yetmezliği olanların tutmasını istemiyoruz. Bunun dışında sağlıklı olabilir kişi ama diyelim ki uzun bir yolculuk yapıyorsanız veya ağır bir fiziksel aktivite gerektiren bir yüksek enerji ihtiyacınızın olması gereken bir işte çalışıyorsanız orucu tutmanız çok doğru olmayabiliyor. Veya yaşlılarımız artık belirli bir yaştan sonra yine tutulmasını önermiyoruz.
Özellikle galiba bu sıvı alımı, su alımı ile alakalı.
Evet, enfeksiyon problemi olanlar bunların kesinlikle tutması
tabii
doğru
burada,
değil.
Tabii burada sohbetin başında da konuştuk, özellikle yaz, sıcak, işte sıvı ve su. Hemen su alımına ve sıvı alımı dikkatimizi çekiyor. Bu Ramazan ayında düşündüğümüzde, iftar ve sahuru düşündüğümüzde, iftarda orucumuzu açıyoruz. Bu iftarla sahur arasında, yani yemeğe başladığımızda ve yemeği sonlandırdığımız o zaman diliminde sıvı alımı nasıl olmalı? Ne kadar olmalı? Nasıl yani nasıl bölmeliyiz? İşte çay, ayran, işte su.
Evet.
Nasıl olmalı
evet.
sıvı ve su
alımı?
Şimdi
bizim vücudumuzun %50 ila %70'i su.
Evet.
Ve günlük diyoruz ki biz yaklaşık 2-2,5 litre mutlaka sıvı almalıyız ve bunun %50'den fazlası da sudan gelmeli.
Orayı tekrarlayalım hocam çünkü çok soru geliyor. 2-2,5 litre sıvı tabii. ama bunun en az 1-1,5'a yakını su. Değil
su olmalı. Evet, evet.
Ya hocam ben 2,5 litre su alıyorum ama çok hoşaf içiyorum, aynen içiyorum işte şu değil mi hocam? Yani su olmalı.
Su olmalı, mutlaka su olmalı. Bir de bazı içecekler dehidre özelliğinde. Yani biz mesela çok fazla kahve tükettiğimizde ya da çay aldığımızda vücuttan kafein içerdiği için bunlar vücuttan su atımını biz hızlandırıyoruz. Evet. Vücudu dehidre ediyoruz. Hı-hı. Zaten gün içinde vücudumuz Hı-hı. susuz kalıyor. O nedenle diyoruz ki sahurda mutlaka 2-3 bardak alabildiğimiz kadar su alalım. Hani koyu Hı-hı. çay çok içmeyelim. Çünkü koyu çayda da kafein en az kahve Hı-hı. kadar var. 2-3 bardak koyu çay içiyorsak vücuttan su atımını hızlandırıyoruz gün içinde. Onu Hı-hı. özellikle almayalım. Hı-hı. Bir bardak belki açık bir çay, hani çay Hı-hı. alışkanlığı olanlar için sahurda yeterli olabilir. Bitki çaylarını tercih edebilirler. Hı-hı. Veya mutlaka diyoruz ki işte 2-3 bardak sahurda suyumuzu alalım. Hı-hı. İftarda da su içmeye başlıyoruz. Yatana kadar o almamız gereken sıvı ihtiyacını mutlaka karşılamamız gerekiyor. Hı hı. Vücudumuz dehidre olduğunda susuz kaldığında evet. böbeklerimiz, hı hı. tüm vücudumuz zarar görebilir.
Hocam ben iftardayım. Ezan okundu. Suyla açayım orucumu?
Tabii ki. Açayım. Tabii ki.
Peki bu iftar süresi boyunca kaç bardak ortalama su içeyim? Mesela yarım bardak içeyim, kalkayım bir bardak mı içeyim? İftar süresince. Yani iftara başladım.
Şimdi şöyle, iftar zaten benim için tek öğün hiçbir zaman değil. İftarı da ben hani 2'ye 3'e bölüyorum.
Nasıl hocam? Evet onu bir konuşalım.
Şimdi sana. Evet mesela iftarı şöyle diyorum ben.
Nasıl olmalı?
Evet nasıl olmalı? Önce suyla bir şeyimizi iftarımızı açıyoruz. Ama bu kadar boş mideye çok fazla su miktarının alınması ilk anda vücudumuzu ters etkileyebiliyor. Birkaç yudum suyumuzu orucumuzu açıyoruz. Şimdi aslında...
Hocam ılık mı soğuk mu? Su.
Fark etmez.
Eyvallah.
Tabii ki soğuk su etkiler ama hani ılık veya normal oda ısısındaki su daha doğru olabilir. Şöyle vücutta ne yapıyor bizim gün içinde bu kadar açlık sonucunda kan şekerimiz düşüyor. Bir parça hurma, bir parça ne yapıyor? Kan şekerimizi bizim düzenli. Bir tane hurma, 1-2 tane zeytin.
Hocam ikinci izin yok mu? Ben ikinciyi de alıyorum da.
Alabilirsiniz. Ben daha çok hani olması gereken sağlıklı şekilde
tamam,
bahsediyorum. Tabii ki
hocam.
Alabilirsiniz.
Evet.
Arkasından da çok sıcak olmayan, mideyi irite etmeyecek ılık bir kase çorba. 1-1,5 kepçe
kadar bir
çorba.
Çorbasız olmaz değil mi hocam?
Evet. Çorba mide Mesleği rahatlatıyor, doygunluk hissi veriyor. İşte ondan sonra ben
çorba
diyorum
tercihiniz
ki,
var mı hocam özellikle bir diyetisyen olarak? Ya şu çorbalar iyidir.
Çok
şu
yağlı ve kremalı çorba çorbaları tercih etmiyorum.
Kremalı ve yağlı
ve çorbalar olmasın. Hmm. Üzerine böyle yağ yakmayalım ayrıca çorbanın.
Özellikle tercih ettiğiniz var mıdır hocam özellikle? Hani?
Yani mercimek çorba, herkes tarafından sevilen çorbalarımız, yayla çorba. Hani klasik tarhana bizim çorba, tarhana klasik çorbalar, sevilen çorbalarımız, onları tüketebilirler.
O zaman efendim dinleyenlerim için söylüyorum. Birkaç yudum suyla orucumuzu açtık. Bir tane hurmamızı aldık. Ondan sonra bir tas çorbamıza geçtik. Evet. Çorbamızı,
ondan sonra
çorbamızı
şimdi
hızlı içmiyoruz.
Evet,
normal sürede.
Evet, içiyoruz. Ondan sonra istiyorsak bir iki parça, yani bir yarım dilim ekmek belki sevenler
nasıl
yiyebilir.
Ekmek
ya da avuç içi kadar bir pide
nasıl
yiyoruz.
Nasıl ekmek olsun o? Nasıl
pide tam olsun? Tahıllı bir ekmek
tam
olsun.
Ekmek
olsun. Ondan sonra mutlaka diyoruz ki sofradan kalkın.
Evet, kaldırıyorsunuz hocam.
Kaldırıyoruz.
Çorba. Ama ana yemekler var hocam.
Yok,
pilav var orada.
Yok.
Tavuk var.
Şimdi namaz kılma alışkanlığınız varsa orada diyorum ki gidelim bir namazımızı kılalım. Midemiz doygunluğa bir ulaşsın. Biz bir doyduğumuzu hissedelim. Midemiz bir rahatlasın. Çünkü kan birden mideye hücum etmesin. Bir 10-15 dakika ara verelim. Bebeğinizle ilgilenin, çocuğunuzla ilgilenin, sofra toplayın.
Dakika.
Ne yaparsanız
sevgili
yapın.
Sevgili dinleyenlerim 10-15 dakika. Bunu namaz ya da sohbet ya da evdekilerle sohbet babında da olabilir. 10-15 dakika çorbadan sonra mola verdik. Hani maçlarda devre arası oluyor.
Evet,
devre arası verdik hocam.
Ondan sonra ana yemeğe geçiyoruz.
Ana yemeğe geçiyoruz.
Ana yemekte kıymalı sebze yemeğimiz mi var, kuru baklagilimiz mi var, et mi var, salata mı var? Onları yiyoruz.
Evet.
Mümkünse bunların yanında eğer işte tekrar çok fazla kilo kazanalım demiyorsak çok fazla işte börekti, fazla miktarlarda pilavda bunlara girmeyelim. Ama tabii ki yani yiyorsak da birkaç kaşık ya da küçük bir porsiyon olarak yanında tercih edebiliriz.
Tercih edilir. Hocam peki iftarda özellikle ana yemek noktasında yine çorbadaki gibi sormak istiyorum. Çok soru geliyor. Özellikle şu yemekleri tavsiye ederim ama şunlar olmasa iyi olur dedikleriniz var mı? Özellikle hani Ramazan, iftar
tabii ki
süre. Evet.
Kızartmalar. Çok olmasın. Yağlı yiyecekler.
Kızartmalar, yağlı yiyecekler
evet.
Olmasın.
Evet, evet, olmasın diyoruz. Ve bu ikinci iftarımızdan sonra da lütfen orada tatlı olmasın diyoruz.
Peki hocam, ben efendim ana yemeği yerken yanında arkadaş bir şey içmek isterim. Ne içeyim yanında? Yani portakal suyu, limonata, ayran ne önerirsiniz? Çünkü bu da geliyor bazen.
Evet.
Çünkü maalesef bir gazlı içeceklere doğru bir meyil var maalesef
evet,
hocam.
Evet. Şimdi şöyle ayran hani güzel olabilir. Ayran içebilirsiniz ama o da çok şişkinlik yaratabilir sizde. Aslında midede hani bu kadar üst üste yiyecek gerçekten şişkinliğimizi arttırıyor. En doğrusu su ama illa bunun yanında farklı bir içecek içmek istiyorsak. Şekersiz pişirilmiş, kendi tadıyla pişirilmiş komposta ve hoşaflarımız olabilir.
Süper.
Hepimizin
yani
sevdiği tatlılar.
Geleneksel kadim
evet.
Anadolu mutfağı.
Ama dersek ki biz hani işte bu kompostonun tadı çok şekersiz. Yine içine biraz şekerini arttırmak için kuru meyveler atılarak kendi doğal lezzetinde pişirilen kompostolar daha sağlıklı olacak.
Çok
ya da bunların suları. Meyve suyu direkt şeker yükü olacağı için onu istemiyoruz. Evet onu istemiyoruz.
Şeker katılmamış
soda
komposta.
Olabilir. Daha
evet,
sonrasında o tercih edilebilir. Ve tatlı yemek istiyorsak da
hocam,
yine diyoruz ki 2
saat
yaptık, ara.
Sevgili dinleyenlerim biz şimdi çorba devre arası verdik 10-15 dakika ana yemeğimizi yedik. Şimdi sevgili Halim hocam diyor ki ikinci iftar yani ana yemek ikinci iftar. Efendim ana yemeği de yedik. Şimdi ne yapıyoruz hocam?
Şimdi
ana yemek bitti.
Biraz hareket ediyoruz.
Yine hareket ediyoruz.
Evet yine hareket ediyoruz. Spor yapma alışkanlığı olanlar biraz dinlendikten sonra bir yarım saat bir saat ondan sonra güzel bir yürüyüşe çıkabilirler bir yarım saat kadar.
Hocam hiç mi tatlı yok meyve?
Tatlı var.
Ne zaman
tatlı
hocam?
Var. En azından bu ikinci bölüm yani ana yemeklerden sonra bir iki saat ara verelim diyoruz. Yani
i̇ki
çünkü,
saat hocam.
Evet iki saat biraz sindirelim vücudumuz bir rahatlasın. Ondan sonra eğer istiyorsak işte bir bardak süt yanında bir küçük parça yani bir meyve olabilir veya bir güllaç olabilir. Sütlü bir tatlı.
Güllaç değil mi Ramazan'a özgü?
Ya da hafif tatlılar yani meyve tatlıları, sütlü tatlılar, sütlaç olabilir. Hani sevdiğiniz sütlü tatlılar,
hocam,
güllaç bunlar doğru.
Şöbiyet
ama her akşam tatlı
şöyle
değil.
Şöbiyet bak. aktivo falan onlar.
Yok, şerbetli tatlıları istemiyoruz. İstemiyoruz. Hem gerçekten
galiba
ağır.
En ideali güllaç
hem
olur
de
galiba,
her gün biz devreye tatlıyı soktuğumuzda gerçekten kilo alırız. Yani bu şekilde de beslenmemiz yanlış olur.
Peki hocam, bu ana yemek bitimiyle bu iki saatlik dönem, hani tatlıyı yeme serbestin geldiği döneme kadar ben çay içebilir miyim, kahve içebilir miyim? Şimdi, ya da ne zaman içeyim? Gün boyu içmedim çay kahve.
Evet, evet. Aslında tabii ki çay tüketimi yemeklerden bir saat sonra, işte demir emilimi yüzünden diyoruz. Ama ne yazık ki Ramazan'da bu pek uyulmuyor. Hiç olmazsa mümkünse yapabilirsek bir yarım saat kadar sonra çok koyu olmayan çaylar tercih edebilir.
Limon koyalım
olabilir, mi? Olabilir. Limon gayet güzel olabilir.
Güzel hocam. O zaman sevgili dinleyenlerim, iftarımızı şöyle yaptık. Birkaç yudum damla su, hurmamız, çorbamız, 10-15 dakika molamızı verdik. Ana yemeğimizi yedik. Ana yemekte illa bir sıvı alacaksak özellikle kompost suyu tercih ettik. Hemen tatlıya başlamadık. 2 saat sonra, o da özellikle güllaç noktasında tatlıya izin çıktı. Çayları açık ve limonu içiyoruz. Şimdi hocam, bu noktada ben arkadaşlarımdan da biliyorum. O kadar hızlı ki, özellikle benim siz de düşmansız biliyorum bu sigaraya karşı. Düşman olduğum sigaradan dolayı hemen iftarımı yapayım, sigara içeyim özlemi var. Allah inşallah bırakmaları nasip eder. İftarda böyle hızlı ve fazla miktarda yemek yenilmesi doğru mudur? Yani çok hızlı yemek yiyenler var.
Evet.
Yani o kadar ki, yani 5-10 dakikada iftarı tamamlayıp bir an önce sigara içeyim düşüncesi var. Doğru mudur hocam?
Yanlış. Yani aslında sadece iftar değil, günlük yaşantımızda da bizim yemeği hızlı bir şekilde yemememiz gerekiyor. Yemek yediğimiz zaman, aslında her zaman onu söylüyorum, biz sofrada kendimize yiyecek için bir vakit ayırmamız gerekiyor. İşte öğle yemeği 30 dakika, akşam yemeği 30 dakika gibi. Ve ağzımıza aldığımız her lokmayı mutlaka 20 kez, 30 kez çiğnememiz gerekiyor.
Çok güzel.
Sindirim midede değil çünkü. Sindirim aslında ağızda bitmeli. Dolayısıyla biz dişlerimizi kullanmalıyız. Çok iyi bir şekilde yiyecekleri öğütmeliyiz ve ondan sonra yutmalıyız. Eğer iyi bir çiğneme sağlanırsa aslında biz doyduğumuzu da fark edeceğiz. Ama çok hızlı yediğimiz zaman doygunluk hissini beynimiz o sinyallere gönderemediğimiz için biz almamız gerekenden çok daha fazla yiyecek alıyoruz.
Değil mi?
Sinyal hızlı yediğimiz için, evet, hızlı yediğimiz için
gitmiyor.
Daha fazla miktarda yiyecek alıyoruz.
Doğru hocam. O zaman 20-25 özellikle kez. Peki hızlı çiğnemede galiba 2-3 çiğnemeden sonra hemen yutuluyor galiba,
evet,
değil
lütfen,
mi?
Evet, lütfen herkes aslında bir lokmayı kaç kere de yuttuğunu bir saysın.
Değil mi
kaç
hocam?
Kere de yutuyoruz? Gerçekten 5 ya da 6 kez çiğniyoruz.
Kesinlikle
ve yutuyoruz.
Gerçekten.
Ondan sonra da reflü problemimiz başlıyor, mide problemimiz başlıyor. Çünkü biz aslında ağzımızda yapmamız gereken sindirim işlemini mideye bırakıyoruz.
Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Gerçekten ben de akupunktur eğitimi aldığım dönemde bir kıymetli hocamızın söylediği, hiç unutmam, der ki her dişin altında 2 tane akupunktur noktası vardır. Ve gerçekten böyle 19-20 kere çiğnemek bu akupunktur noktalarını da etki eder. Hem metabolizma hızlanır hem de beyne doymak noktası mesaj gider. Çok çok doğru. O zaman sadece iftarda değil, normal öğünlerde de biz çok iyi çiğneyerek ve bir 30 dakika kadar zaman ayırarak iftarı bitirmeliyiz. Peki dinleyenlerim özellikle merak ediyor. Oruçta kilo verilir mi?
Evet.
Verilir mi?
Evet.
Ama dengeli ve sağlıklı.
Evet. Şöyle, bizim diyet programlarımız, kişide zayıflama programına başladıysak, Ramazan'da eğer ben kişi oruç tutacağım diyorsa da bunu biz gerçekten Ramazan'da da sahur ve iftar şeklini dönüştürüyoruz. Biraz önce konuştuğumuz şekilde onları besliyoruz. Ama burada tabii ki önemli olan yiyecekleri seçiminiz. Yani kızartmalar, çok fazla hamur işleri olmamalı. Karbonhidrat tüketimi daha çok tam tahıllardan olmalı. Ve aslında gerçekten vücudumuzun gerekli ihtiyacı olan enerjiyi biz sağladığımız zaman, buna uygun beslendiğimiz zaman, bu açlıkla tatlıları her gün soframıza koymazsak tabii ki kilo da verebiliyoruz. Ama kilo vermek amacıyla tutulan oruçlar var. Burada sağlıklı beslenmezsek, sütümüzü, yoğurdumuzu, etimizi, tam tahıllı taneli şeylerimizi almazsak, bağırsakların çalışması için lif çok önemli bu dönemde, kabızlık yaşanmaması için. Biz bunları vücuda sağlayamazsak, yanlış bir beslenme, aç kalarak tutulan bir oruç, kişinin kilo verirken yağ değil, kastan kaybına neden oluyor. Ve sonuçta Ramazan sonucunda kas kaybederek zayıflayan kişiler Ramazan'dan sonra normal beslenmeye geçtiği zaman kaybettiğinden çok daha fazla bir kiloyu 6 ay sonra kendilerine baktıkları zaman aldıklarını göreceklerdir.
Hocam sohbet arasında geçti ama çok hızlı geçtik. Hani spor aktivasyonu, egzersiz, Ramazan boyunca, oruç süresince yani fiziksel aktivite yapalım mı? Bir de ne zaman yapalım? Yani nasıl olmalı? Ne dersiniz özellikle? Fiziksel aktivite özellikle.
Evet. İftardan sonra bir yarım saat, bir saat dinlendikten sonra.
Hemen değil bir defa. İftardan evet, hemen
evet,
sonra
evet,
değil.
Evet, hemen tabii. Sonra değil.
Yarım saat, bir saat sonra.
Yani kişi rahatsız olabilir. Gerçekten yiyeceklerimiz bizi rahatsız edebilir, yediğimiz yiyecekler. Bir hiç olmazsa yarım saat, bir saat istiyoruz. Ondan sonra bir 30 dakikalık yürüyüş, temiz havada yapılacak bir yürüyüş aslında çok sağlıklı olacaktır. İşte kilo vermek istiyorsak belki hayatımıza bunu sokabiliriz. Bu daha doğru olabilir. Yani sahura kalkmayarak bütün gün aç kalarak çünkü kişiler
yani o zaman zayıflama
amacıyla oruç tutuyor. Bu çok yanlış.
Çok yanlış hocam. Yani Ramazan'da da fiziksel aktiviteler devam etmeli, egzersiz devam etmeli. İftardan yarım saat, bir saat sonra 30 dakika yürüyüş. Tercih etmeliyiz.
Ama tabii şöyle fiziksel aktiviteyi de hayatımıza soktuğumuz zaman yine vücut suyunu korumamız çok önemli. Çünkü burada da biz biraz terle vücuttan su atıyoruz. O nedenle gerçekten iftar saatiyle başlayarak yatana kadar mümkün olduğunca çünkü çay içilmesi veya başka sıcak suların içilmesi aslında bizim su ihtiyacımızı karşılamış hissi veriyor vücudumuzda. Doygunluk hissi yarattığı için biz o nedenle de su içerek vücudumuzun su ihtiyacını karşılamalıyız. Çayı bir iki bardakta bırakalım ama biz yatana kadar vücudumuzun su ihtiyacını karşılayalım.
Evet, hocam sohbetimiz çok güzel. Çok da soru var ama en çok hani hani şu meşhur iftarı bölerek konuştuk ama sahurda da çok soru geldi hocam.
Evet, evet.
Bize bir sahur olması gerektiği şekilde bir sahur bir diyetisyen olarak nasıl olmalı hocam?
Evet.
Neler yemeli, nasıl yemeli? Neler söylersiniz bu konuda? Sahuru konuşalım
evet,
hocam.
Evet, sahurdaki hedefimiz midenin geç boşalmasını sağlamak. Yani mümkün olduğunca tokluğumuzu uzun süre sağlamak. Bunun için de biz daha çok proteinden zengin yiyecekleri beslenelim diyoruz. Tabii ki yöresel olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde herkesin kahvaltı yapma alışkanlığı ya da sahurda farklı yiyecekler yeme alışkanlığı var. Aslında bizim midemizi en rahat tutacak şeylerden biri kahvaltılık ürünler. Bunlarla biz şeyimizi, sahurumuzu yapabiliriz. Evet, evet, onları tercih edebiliriz.
Neler olmalı hocam? Neler yemeliyiz? Ya da neler yememeliyiz? İkisi
evet,
de söyleyelim.
Kan şekerimizin bir kere çok hızlı yükselmesini istemiyoruz. Evet. Kan şekerini çok hızlı yükselten yiyecekler, çok fazla tatlılar, börekler, bunların sahurda olmasını istemiyoruz. Peki biz neler istiyoruz? İşte kompleks karbonhidrat dediğimiz, yani bizim sindirimde uzun süre kalan, midemizde uzun süre tokluk sağlayan, sindirimi uzun süren yiyecekleri istiyoruz. Tam tahıllı ekmekler tercih edilebilir. Çünkü pide ve yufka aslında sindirimden çok çabuk geçiyor ve tekrar acıkma sağlıyor. Yine yumurta, haşlanmış yumurta bizim için çok doğru
değil
bir seçenek
çok
olacaktır.
Haşlanmış
peynirleri,
yumurta.
Evet, peynirleri tercih edebiliriz. Çok fazla mesela zeytin öneriyoruz ama birkaç tane yemeniz, 5 tane, 6 tane yemeniz yeterli. Ama bazı kişiler mesela 15 tane zeytin yiyor. Burada bizim için zararlı olacak şey ne? Tuz tüketimini arttırıyoruz. Ne kadar tuzlu yiyecek yersek gün susama. İçindeki susama hissimiz o kadar artacaktır. Ne kadar kafein içeren işte içecekler alırsak sahurda. Dehidratasyon, susuzluk vücudumuzun yine karşılaşacağı bir problem olacaktır.
O zaman sevgili dinleyenlerim tam buğday, tam tahıllı buğday dedi sevgili hocamız. Özellikle katı yumurta dedi, peynir dedi, özellikle onları söyleyeyim. Ve devam ediyoruz. Evet. Zeytin dedik, evet.
Evet, evet. Bir de tabii ki lif çok önemli. Bağırsak düzenimiz çünkü bizim Ramazan'da değişiyor. Bağırsaklarımızın düzenli çalışması için de lifli gıdalar, yani posalı yiyeceklerimizi tercih edeceğiz. İftarda mutlaka salataları yemeye çalışalım. Haftada birkaç kez kuru baklagil alalım. Yine biraz önce çorbaları konuştuk. Çorbalarımızın içine de kuru baklagiller koyabiliriz. Salatalarımızın üzerine haşlanmış kuru baklagillerle süslemeler yapıp proteinden daha zengin beslenebiliriz.
Hocam peki içecek olarak böyle ayran, kefir falan içilebilir mi sahurda da?
Tabii ki kefir içme alışkanlığı olanlar için kefir çok sağlıklı. Kefiri öneriyoruz. Süt, yoğurt öneriyorum ben özellikle.
Böyle ceviz falan filan onlar da tüketilebilir mi hocam?
Evet, evet. Yağlı tohumlar, kabuklu yemişleri de tercih edebilirler.
Peki hocam özellikle şunlar yenilmemeli dediğiniz, sahurda şunlara dikkat edin, bunları yemeyin dedikleriniz var mı?
Kızartmalar çok yağlı yiyecekler. Evet. Yani mesela hani yağda yumurtadansa değil, gerçekten bir haşlanmış yumurta bizi daha sağlıklı ve tok tutacaktır, rahatsız etmeyecektir. Bunları yemeyelim diyorum. Çünkü gün içerisinde midemizde bulantı hissi yapabilir. Çok fazla yağlı yiyecek tükettiğimizde, çok tuzlu yiyecek yediğimizde çok susayabiliriz. Onların özellikle salamura gıdaların alınmaması, sucuk, pastırma gibi yiyeceklerin alınmaması bizim için çok önemli.
Ve tuzlular
özellikle. Bir de Ramazan'da aslında şöyle, biz hani et tüketimini arttırıyoruz. Tamam, proteinden zengin beslenelim diyoruz ama şöyle, kişinin çok fazla sucuk, pastırma gibi şarküteri ürünlerini tüketmesi veya çok fazla yağlı etlerin, kavurmaların yenmesi sonucunda Ramazan ayı sonunda aslında bir de bakıyoruz ki bizim kan tahlillerimiz, kan yağlarımız artmış. Yükselmiş, kolesterol problemi olanların kolesterolü yükselmiş. O nedenle de gerçekten normal yaşamımızda bizim için gerekli olan yiyecek miktarlarını Ramazan'da da korumaya çalışalım. Biz bu kadar aç kaldık diye çok fazla yiyeceğe ihtiyacımız yok. Olması gerekeni tüketmeye çalışalım.
Eyvallah hocam. Hocam gerçekten söyledikleriniz, özellikle bizlere önerileriniz gerçekten çok çok önemli. Neden? Çünkü bu işin bilimini, bu işin özellikle de tecrübesini yaşayan bir uzmansınız. O sebepten dolayı sevgili dinleyicilerimiz özellikle çok dikkatli. Zaten siz özellikle obezite cerrahisinde de yıllarca çalıştınız bu konuda.
Evet.
O konuda bir şeyler söylemek ister misiniz hocam?
Obezite cerrahisi mide ameliyatlarını geçiren kişilerde oruç tutabilir miyiz diye çok soruyorlar.
Evet.
Bu bizim en çok karşılaştığımız sorulardan biri. Biz ameliyat sonrasında bir yıl orucun tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bir yıldan sonra da mutlaka doktor kontrolünde, doktorun onayıyla, kişide herhangi bir hipoglisemi problemi yoksa, kan şekeri düşüklüğü yoksa ve mide problemi, mide sindirim sisteminde herhangi bir problem yoksa ve doktoru onaylıyorsa tutabilirler. Ama tabii ki bunlara dikkat ederek,
sizlerin kontrolü değil mi hocam?
Bu şekilde tutabilirler.
Evet. Evet, bu bilgiyi de almış olduk. Bakın bu bilgi de çok çok değerli bir bilgi bu arada. Halime hocama teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bugün bu yaşadığımız günlerdeki bu güzel günler, yani mübarek Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Özellikle bilimselliğini ve pratikliğini konuştuk. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah sonraki haftalarda yine kendisini almak isteriz. Şimdiden söz alalım. Geliriz değil mi
i̇nşallah,
hocam?
İnşallah.
Evet, sevgili dinleyenlerim, inşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.